ya da baskılanan nesne, her neyse o neydi onu tekrar hatırlayalım ve adı neydi? Şey demek yeterli değil. Değil mi? Şimdi anılar baskılanıyor. Anı diyebiliriz. Freud'un kendisi Vorstellung diyordu. Tasarım, düşünce, anı ve bunun baskılama güdüsü nereden geliyor ya da baskılayıcı etmen nedir? Bir de onu çıkaralım. Baskılayıcı etmen. Geçen evvelki hafta galiba bir istenç gibi bir baskılayıcı etmenden söz edildi. İstenç. Şimdi o zaman Freud'un burada kendisini dikkate almadığı ama alması gereken en önemli kavramlardan birisi istenç kavramıydı. Freud bunların yerine daha uymayan şeyler, anlatımlar kullanıyor. Yani mesela ego içgüdüleri diyor bazen. Yani genel olarak ego dediği şey, bütün bunlar az çok istence yakın şeyler. Bazı durumlarda açıkça istenç ya da irade dediğimiz şey. Yani insan istençli olarak baskılama yapamaz. İstençli olarak kendini engelleyebilir ama engelleme ve baskılama aynı şey değildi. Baskılamayı sanırım bu şeyde narsistin üzerine kitabında ya da bir öncekinde nerede kaldık? Bu bizim 10 dakikamızı aldı ama.
Engelleme mi, baskı
yapmak? Tamam. Baskı ve engelleme aynı şey değil. Yani insan bilinçli olarak, istençli olarak kendini engelleyebilir. Şimdi burada şey var, öz saygı diye, o baskılayıcı etmenin öz saygı olduğunu söylüyor. Freud'un kendisi söylüyor. Yani daha ileriki denemelerde de o konuya değinecek. Zaten bundan bir sonraki deneme, yani narsisinden bir sonraki konu baskının kendisi, değil mi? Doğrudan doğruya. Evet. İçgüdüler ve yazgıları var. Ondan sonra baskıya geleceğiz. Şimdi Narsisizmi okuduysanız daha önce de okumuş olabilirsiniz. Biraz şey bir zor bir deneme. Kendisi de yaptığı işin çok iyi olmadığını söylüyor. Yani kendi memnun değil.
Freud. Açıklamadığı
yazış tarzından zor oldu diyor doğumu ve zor bir doğumun bütün sakatlıklarını taşıyor falan diyor. Ama böyle kalıyor bunlar. Genellikle Freud bunları tekrar redakte etmiyor, elden geçirmiyor. Olduğu gibi kalıyorlar. Daha sonraki yazılarında onlara dönerek işte şurasını düzelttim, burasını değiştirdim şeklinde bir redaksiyon yapıyor. Burada yazıda daldan dala atlıyor aslında. Yani bunları birbirine bağlamak da kolay olmayacak. Parafreniklerden söz ediyor ve narsisizmi anlamak için diyor parafreniklerden, şizofreniklerden yola çıkacağız diyor. Ne gereği var? Onu tabii ki bir bağlantı var ama o oradan gitmesinin bir gereği yok. Yani narsisizm ve parafrenya bunlar çok ilgili terimler değil gibi görünüyorlar. Şey yaptığımız zaman yani kavramın sonuna kadar zorladığımız zaman o şey geçiş görünebiliyor. Nasıl görünecek? Bir, o yukarıdan mı geliyor ses? Gelmiyor.
Prova yapıyorlar.
Arada geliyor değil mi?
Evet.
Şimdi istediğin her noktada şey yapabiliriz. O noktanın kavramına, bağlantısına dönebiliriz. Ona göre yani her noktada araya girebilirsiniz. Çünkü hepsi birbirine bağlı. Şimdi Freud tekrar biraz daha temelden alalım. Freud determinist. Ne demek?
Neden sonuç ilişkisi açıklayabilir.
Her olayın bir nedeni vardır diyor. Peki burada bir soru var. O Freud yine gözden kaçırıyor onu. Determinizm özgürlükle bağdaşır mı? Çünkü insanı deterministik bir makineye indirirsek, bütün ruhsal olayların nedenleri vardır dersek, o zaman insan özgür olmaktan çıkar, bir köle olur. Makine olur. Freud nasıl çözüyor bunu? Nasıl çözüyor? Realite ilkesi kavramıyla çözüyor. Haz ilkesi ve realite ilkesi. Haz ilkesine göre davranmak insanın istençsiz olarak davranması demek. Davranış aslında o. Eylem değil. Yani bir tür hayvan gibi davranış. Realite ilkesi insanı özgürleştiren ilke. Çünkü realite ilkesi egoyla belirleniyor. İstenç tarafından belirleniyor ve dürtünün ya da içgüdünün egemenliğini kırıyor. Çünkü dürtü demeyelim, içgüdü diyelim, içgüdü hazza yönelik. İçgüdünün amacı doyum. Doyum elde etmek için güdülendiriyor insanı diyeceğiz. İçeriden gelen bir güdü yani bu güdü. Güdü dış güdü de olabilir, içgüdü de olabilir vesaire. İçgüdü çok belirli bir adlandırma değil. Şimdi determinizm böyle. Yani iki tür determinizm var. Bir bilinçsiz determinizm, bir de bilinçli determinizm. İnsan davranışları nedensiz değil. Kimi durumda dürtüsel, bilinçsiz, kimi durumda bilinçli ve istençli. Böyle diyebiliriz. Ve Freud'un psikopatolojide ilgilendiği alan şey, bilinçsiz güdüler ya da dürtüler. Ve onların bilinçli olanla ilişkileri. Yani ikisi arasında bir ilişki var. O ilişki ruh çözümlemenin olanağı. O ilişki olmadığı zaman ruh çözümleme de yok. O yüzden ruh çözümlemeye gelen kişinin şizofrenik olmaması gerekiyor. Ya da o yüzden şizofreniler ruh çözümlemeden bir yarar sağlayamıyorlar. Çünkü ruh çözümleme insanda sağlam kalan yanları kullanıyor. İstenci, duyuncu, usu, bilinci kullanıyor ve onunla problemi çözmeye çalışıyor. Şimdi her ruhsal olayın bir nedeni olduğunu kabul ediyor. Bunun yanında şeyi de kabul ediyor. Özgür nedenselliği de kabul ediyor. Özgür nedensellik diyeceğiz. Yani kullanırsak o şeyi.
ki güvenliğe de büyük bir atık yapıyor burada anladığım kadarıyla. Haz ilkesinin olumsuzluk ilkesiyle yer değiştirmesi, hazın tahttan indirilmesi değil ama yalnızca güvenlik altına alınmasını imler.
Evet. Yani o da bir gözlem. Biraz belki anlaması güç bir gözlem. Haz ilkesinin tahtından indirilmesi aslında onun tahtının korunması anlamına geliyor diyor. Realite ilkesi haz ilkesini tahtından indiriyor. Az önce söylediğim şey, istençli, bilinçli etmen, bilinçsiz ya da içgüdüsel etmeni kontrol ediyor. Dolayısıyla hazın önüne geçiyor. Ama hazın önüne geçerek aslında uzun vadede düşünürsek hazı güvenlik altına almış oluyor. Onu demek istiyor. Kötü anlatıyor. Yani ya Freud'un güzel yazdığı söyleniyor. Güzel yani ustaca bir anlatım tarzı var ama kavramsal olmadığı için hem bağlantıları belirsiz hem de formülasyonları şey değil. İyi anlaşılır değil. Şimdi bu özgürlük istenç konusu sadece şey ileride tekrar karşımıza çıkabilir ya da biz karşı karşıya getirebiliriz. O yüzden söylüyoruz. Spinoza'da da istenç ve determinizm konusu var. Spinoza insanı töz olarak, tözün bir kipi olarak gördüğü için, töz alanı ise zorunluluk alanı olduğu için insanın özgürlüğünü reddetmek zorunda kalıyor. Yani Spinoza'nın tersine Freud şeyi tanıyor, özgürlüğü tanıyor. Spinoza tanımıyor. Aslında Spinoza tanımaması gerekirken, töz mantığından ötürü tanımaması gerekirken etikada o da insanın nasıl özgür olabileceğini anlatıyor. Tutkularla us arasındaki ilişki olarak alıyor. Yine Freud'un şeyine benziyor. Problemine benziyor. Spinoza'nın ele aldığı problem. Şimdi narsisizme dönersek bu adlandırmadan falan söz ediyor. Kimin adlandırdığını söylüyor. Değil mi? Kitabın başında. Şimdi narsisizm, öz sevgi kavram olarak anlatırsak, yani o mitolojik anlatımı bırakıp kavramı kullanırsak kendini sevme anlamına geliyor. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan kendini sever mi?
En çok kendini sever.
Nasıl oluyor bu insanın kendini sevmesi? Kendini beğenmesi?
Libido kendine yönetiyor burada kişi. Libidosunu.
O daha da enteresan. Evet. Şimdi bu insanın düzenli eşeysel gelişiminde ilişkiler sisteminde bulunabilir diyor. Yani şey. Ben mi düşünüyorum? Tamam çalışıyorlar. Şimdi birinci narsisizm ve ikinci ya da kazanılmış narsisizm diyeceğiz. Bu arada şey, Karen Horney diye bir bayan var biliyorsunuz. O bu konuda Freud'u kabul etmiyor. Çünkü şey diyor, narsizm kazanılmıştır diyor. Yani doğal narsisizmi ya da doğuştan ya da bilincin narsisizmi kabul etmiyor. Freud bunun normal olduğunu söylüyor ve çocuğun gelişiminde normal bir evredir. Olması gereken bir şey. Şimdi burada nesne yatırımı, nesne dediği şey, içgüdünün hedefi, bu birinci narsisizmde çocuk kendini nesne olarak alıyor. Yani nesne yok. Ego libido, ego libido diyor buna. Bir de nesne libido anlatımını kullanıyor. Bu ego libido, birinci narsisizm. Nesne libido, tabii ki ikinci narsisizm oluyor. Ve nesne, Freud'un bir burada şey var, matematiksel denklem gibi bir şey var. Ego libido ve nesne libido arasında bir denge olması gerekiyor. O denge bozulmamalı. Ve bir taraftan alınırsa, yani nesne libido arttığı zaman, yani bir insan sevgisini dışa yönelttiği zaman kendisinden çalıyor o şeyi, payı ve öz sevgisi bu şekilde zayıflıyor, yoksullaşıyor diyor. Şimdi psikopati nedir? Psikopati. Psiko, ruh, pato. Herhalde oradan geliyor. Ruhsal bozukluk gibi bir şey. Bu psikopatik karakter ya da durum nedir? Genel olarak. Yani çok özelliklerine gitmeden psikopatik durum ya da psikopatik kişilik nasıl bir kişiliktir? Ahlak dışı ve antisosyal davranışları anlatıyor bir terim. Ahlak dışı ve antisosyal. Ve nüfusun %1'i psikopatik. Bu Amerikan şeyi nüfusu. Türkiye'de belki daha düşüktür. Daha fazla bilmiyorum. Ama %1, %2, %0.5 falan, yani bu büyük, çok çok büyük rakam değil. Şimdi burada önemli olan şey şu, psikopatide narsisistik bir öğe var ve psikopati şeyle iyileştirilemiyor. Zor ya da ceza ile iyileştirilemiyor. Yani bu antisosyaller ve ahlak dışı davranışlar ne telkine ne terbiyeye yanıt vermiyor. Bunları düzeltmek olanaklı değil. Bunlar duygularında ya da duyunçlarında ya da istençlerinde kusurlu olarak tanımlanıyorlar. Psikopatların problemleri duygularıyla ve istençleriyle. Yani bir tür şey yapamıyorlar, öz denetim yapamıyorlar. Bunlarda da şey var, narsisizm faktörü bulunuyor. Şimdi, evet, parafrenya yoluyla yaklaşıyor Freud narsisizme. Burada histeri ve narsisizm arasında ya da daha doğrusu şey, parafrenya ve histeri arasındaki ayrımı görebilecek miyiz? Parafrenya'da şey var. Bütün libido bene geri çekiliyor. Libidonun bene geri çekilmesi narsisizmi andırıyor. Parafrenya ve narsisizm arasındaki paralellik bununla ilgili, değil mi? Eğer şizofrenide bütün libido, histeride libido nereye çekiliyor? Düşlem, fantazilere gidiyor diyor Freud. Şeyde, narsisizmde tamamıyla geri çekiliyor, egoya geri çekiliyor ve yani nesne libido ortadan kalkıyor. Tam narsisizm durumunda şey yok. Nesne libido tamamen sıfırlanmış durumda. Yani böyle bir durum olamaz. Ama soyutlama yaparsak öyle düşünebiliriz ve evet. Şimdi egonun büyütülmesi, öz saygı, bunları anlayabiliyoruz. Paranoya'da, paranoya'ya bakarsak, paranoya narsisizmle ilişkili mi? Bu ilişkiyi nasıl kuracağız? Kuruluyor. Yani Freud'de paranoya ve narsisizm arasında şey var. Tabii ki bir ilişki var.
Bir de medolama.
Bir daha, biraz daha açık.
Yani bir narsist bir insan kendine hayatını kendine göre yaşıyor. Yani kendini yaşıyor ve
evet.
Korkuyor başına geleceklerden ve bu zamanla
paranoya. Şimdi burada egoyu kullanırsak, ego terimini ya da ben terimini ve başkası terimini kullanırsak paranoyanın nereden geldiğini çıkarabiliriz. Ben ve başkası arasında karşıtlık var. Şimdi mantık biliminin şeyini yapacağız, bir uygulamasını yapacağız ve bu konunun ne kadar basit, kolayca çözüldüğünü göreceğiz aslında. Yani betimleme belki şeyi uzatabilir, çözümü uzatabilir ve hatta karıştırabilir. Ama kavramsal olarak baktığımız zaman ego ve başkası arasında karşılık ilişkisi var. Karşılık, yani karşılığın ne olduğunu biliyorsak paranoya hemen çıkıyor. Karşılık bir arada olamama demek. Yani bir iki karşıttan birisi geldiği zaman öteki çekilir. Öteki ortadan kaldırılır, yok edilir. Bunu böyle anlarsak eğer, karşıtlık ayrı bir kavram, yani özel bir kavram, şey değil, türlülük gibi ya da ayrımla aynı şey değil, onları karıştırmayalım. Karşıtlık, kavramlar arasında düşmanlık diyebiliriz. Yani gece geldiği zaman gündüz gider. Sıcak geldiği zaman soğuk. Pozitif, negatif ortadan kaldırır. Bunlar birbirlerine tahmin edemezler. Birbirlerine bir arada barış içinde var olamazlar. Savaşan kavramlar, düşman kavramlar ve ego ve başkası için de aynı şey söylenebilir. Çünkü başkasının olduğu yerde ben gider. Kavramsal olarak, mantıksal olarak. Şimdi ego ve başkası, ben ve başkası arasındaki ilişki eğer böyle bir kendinde, böyle bir düşmanlık ilişkisi ise ego bütünüyle libido bütünüyle egoya döndüğü zaman ve o zaman herhangi bir başkası egonun sınırlanması, olumsuzlanması, reddedilmesi, yatsınması vesaire o anlama gelecek ve bu paranoid bir durum. Kavramsal olarak düşünüyoruz. Yani bunun bu kavramsal olması, realite ilgisi olması demek değil. Yani hepimiz bu kavramların şey altındayız bir yerde. Onların rolünü yapıyoruz. Yani ego dediğimiz zaman ego bir kavram. Ama herkes ego ve bu başkasıyla ego arasındaki ilişkinin karakteri bu. Eğer bunu böyle görebiliyorsak, narsisizmden paranoyaya geçişin olana ya da daha doğrusu o geçişin o ikisinin bir yerde kendinde aynı olduklarını anlamak çok kolay olacak. Sartre'ın bir şeyi var, sözü var. Başkası cehennemdir diyor değil mi? Yabancılık diye bir şey var. Yani burada soyut olarak düşündüğümüzü düşünüyoruz, ona dikkat edin ve kavramları bulandırırsak o mantığı işletemeyiz. Soyut düşünmek, kavramları arı olarak almak demek. Arı ben ya da arı ego başkasıyla geçinebilecek bir kavram değil. Onun olumsuzlanması. Narsisizmde kişi bütünüyle kendi şeyine dönüyor, içine dönüyor, kendine dönüyor. Yani dışarısı onun için artık yok gibi bir şey. Hiçbir değer taşımıyor, hiçbir anlam taşımıyor.
Tanınacak. Sıfır. Belki karşı taraftan tanınsa da onu başaramıyor tanınmayı öyle mi acaba? Yani eğer tikel tanınmaz istiyor karşı ego tarafından.
Tanınsa
bile yine de bunu başaramıyor.
Narsistik kişilik onu yapamıyor. Hmm. O dışarısını her durumda şey olarak algılıyor. Yabancı olarak ya da başkası olarak algılıyor ve şey değil. Oradan tanınmayı normal olarak, yani normal bir ego tanındığı zaman başkasını yabancı olarak ya da düşman olarak görmeye son verir ve onunla belli bir birlikteliği sürdürür. Burada hepimiz bunu yapıyoruz. Herkes başkası, herkes yabancı ama o tanınma, saygı vesaire o tür şeyler var ama herkesin burada şey olduğunu düşünürsek, narsisistik olduğunu düşünürsek ve tam narsisistik olduğunu düşünürsek o zaman şey, herkes paranoyadır ve paranoyanın anlamı şu, yani korkmak değil mi? Yabancıdan ya da düşmandan korkmak paranoya değil. Bu normal bir duygu. Sağlıklı bir, olması gereken bir şey. Narsisistik kişilikte yanlış olan şey korkmaması gereken ya da düşman olarak görmemesi gereken bir şeyi yabancılıyor ve orada şey var. Anormal bir durum var. Bu nasıl oluyor? Bu enteresan. Bunun Freud bunu ne kadar çözümlüyor? Burada onu da ele almış. Biraz daha zor gibi görünüyor bu. Yani narsisistik kişilik nasıl kazanılıyor? Birinci narsisizm doğuştan da bebek doğduğu zaman hepimiz bütünüyle kendimize yöneliyiz. Tamamen narsisistik durumdayız ve tam bir bencillik durumu bu. Değil mi aynı zamanda?
Çocuğun gelişiminde öyle oluyor. Zaten bebeklik çağında yani eşeysel olarak da kendine yöneliyor.
Evet. Yaz bebekliğin evreleri var.
Evet, evreleri hangi... de görüyoruz yani. Oral evre, ana evre vesaire.
Şimdi o zaman ikinci narsisizm diye Freud nesne yatırımının içeri çekilmesidir. Yani dışarıya yönelik şeyin yatırımın girdiği. Bu ve birinci narsisizm üzerine kurulur. Şimdi bunlar Freud'un genellikle tanıtlamadan yazdığı şeyler. Yani önermeler aslında. Öyle bir pek çoğunda şey yok. Temelde bir tanıtlama girişimi yok. Bene yönelik kökensel bir libidinal yatırım vardır. Kökensel, orijinal, libidinal yatırım vardır diyor. Bene yönelik olarak. Bu biraz anlaması zor bir şey. Çünkü ben ego, libidinal bir yatırımın nesnesi olamayacak kadar soyut bir kavram. Bedensel değil. Yani ego bedeni anlatmıyor. Fiziksel, erotik bir şeyi anlatmıyor. Sadece ego. Atom gibi bir şey ve karşısında her şeyi başkası yapan bir kavram. Burada yine başka bir şey demek istiyor. Nesne libido birinci narsisizmin türevidir. Evet, ben libido ve nesne libido arasındaki karşıtlıktan yine söz ediyor. Birinin kullanımı ötekini yoksullaştırır. Yani o libidoyu ikisi arasında dağıtmak gerekiyor ve nesne libidonun uç noktası nedir? Aşktır ya da sevgidir. Bu ben libido pahasına oluyor Freud'un çözümlemesinde. Bu metin, yani Freud'un kendi metninden bunlar. Ruhsal enerjiler ya da erkeler birincil narsisizm durumunda ayrımlaşmamıştır diyor. Bu ayrımlaşma nasıl olacak? Ruhsal erke dediği şey eşeysel erke ve ben içgüdüleri. Yani burada henüz bir şey yok. Nesne libido gibi bir şey yok. Bebek ilk durumda bütün yatırımını kendi üzerine yapıyor ve kendisini nesne alıyor. Yani orada nesne libido yok dersek doğru olmaz. Çünkü nesnenin kendisi egonun kendisiyle bir. Yine bir şey var. Nesne var. Bu biraz durduruyor galiba. Bağlantılar iyi değil herhalde ya da Freud'un anlatımı oldukça sorunlu. Şimdi bir soru var burada. Narsisizm öz erotizm ile nasıl bir ilişki içindedir? Narsisizmin öz erotizm ile ilişkisi nedir? Narsisizm eşittir öz erotizm artı yeni bir ruhsal eylem diyor Freud. Yani bunlar yine şey, biraz kapalı kalacak olan noktalar. İkinci soru, ona da bir bakalım, onu söylediniz. Eşeysel bir libidonun eşeysel bir erkeden ayrımı niçin gereksin? Şimdi burada yine şey var, Freud'un ondan ayrılan kişilerle esas kopma noktası burası. Eşeysel olmayan bir libidoyu reddettiğini düşünüyorlar Freud'un. Yani bu biraz Jung'un da şeyi böyleydi. Freud'a karşı, Freud'dan kopma. Zaten bu narsisizm üzerine denemede onlarla arasındaki ayrımı da ele alıyor. Şimdi ben üzerine kökensel bir yatırım var diyor. Yani bunlar aynı şeyleri ineleme anlamına geliyor Freud'da ve ben libido ve nesne libido arasında bir karşılık görürüz. Biri ne denli çok kullanılırsa öteki o denli yoksullaşır. Şimdi burada şey var. Aşk olma durumu ve paranoidin dünyanın sonu düşlemi, fantezisi. Bunların ikisi arasında bir bağlantı kurabiliyor muyuz? Kurmamız gerekecek. Birinci durumda kişi, insan ya birey kendi kişiliğinden vazgeçiyor görünüşünü kazanıyor. Paranoidin dünyanın sonu düşleminde ise olan şey, paranoid bu dünyanın sonu gelmesi bir tür direk gibi görünüyor burada. Yani bu eskatolojik bir konu ya da dünyanın sonu ile ilgili. Bu kutsal kitaplarda var biliyorsunuz. Bazı bireylerde de var. Yani dünyanın sonu beklentisi ya da dünyanın sonu isteği gibi bir şey. Bunu narsizmle bir şekilde bağlıyor Freud. Paranoyayla ilişkilendirebiliyor muyuz? Bütün dünyanın düşman olduğunu düşünürsek paranoid için, bu aynı zamanda dünyanın sonu anlamına gelir mi?
Ya.
Evet. Yani Freud sık sık kültürdeki bir takım faktörleri alıp kendi kavramlarına bir şekilde bağlıyor. Bazıları bağlanabiliyor. Ama dünyanın sonunu istemek.
Merak etmek, görmek anlamında. Onu yaşamak
lazım. Neyi yaşamak lazım? Paranoya duygusunu mu yoksa dünyanın sonu?
Hayır, dünyanın sonunu merak etmek. Geçiyor olmak o anda. Belki öyle bir hissi devamlı taşımak. Hani ben hayatta olduğum sürece belki bu olacak ve ben bunu yaşayacağım. Belki ondan mutlu olacak o kişi. Yani son geliyor çünkü herkes geçiyor o anda.
Yani bunlar gerçekten şey, biraz çok esnek gibi görünüyor. Çünkü dünyanın sonu miti özellikle Hristiyanlık'ta var ve Hristiyanlık doğarken, daha Hristiyanlık kendisi ortaya çıkarken dünyanın sonuna hazırlık öğretisi olarak ya da bir tür kendisi bir tür doğrudan dolayı hazırlık olarak ortaya çıkıyor. Çünkü dünyanın sonu yakın deniyor. Yani Müslümanlık oradan alıyor. Evet. O zaman kıyamet günü eğer yakınsa o zaman her şeyi bırakıp kendine ölüme hazırlaması gerekiyor bireyin. Ve o eğilim Hristiyanlık'ta var. Yani kültüre karşı ilgisizlik, hatta düşmanlık. Çünkü Hristiyanlık Helenistik kültürün ortasında doğuyor ya da Roma kültürünün ortasında doğuyor ve yüksek bir kültürün ortasında doğuyor. Felsefede ve bilimlerde oldukça ileri bir kültürün, ama Hristiyanlık kendisi onlarla ilgilenmiyor.
Zaten onlara benimseyen kültür de zaten Türkçe'ye kültür.
Efendim?
Onu benimseyen, Hristiyanlığı benimseyenler de zaten ondan sonra çağ'ı kesimler zaten. İlk kesim en sonra kabul ediyor.
Şeyler var. Justinian 3. yüzyıl, 4. yüzyılda yani 300 ama yıllarında en sonuna... Yani. Evet.
Ondan evvel bütün hepsi zaten kabul etmiş oluyor da onlar da artık...
Ayrıca Hristiyanlığı... Şimdi bunlar belki biraz ruh çözümlemeden uzak ama yine de şey, Hristiyanlığı yaratanlar, yazan, kitapları yazanlar cahil değiller. Bazıları felsefeci.
Ve Yahudi şeyler.
Ve dört tane İncil'in yanında yüzlerce de reddedilen başka versiyonu var onun. Yani bu insanlar şeyler, cahiller değiller. Yani. Okur yazarlar, Yunanca yazıyorlar.
Hayır, kitabı yazanlar zaten cahil değil zaten.
Evet.
Kabul edenler.
Felsefeci bile var aralarında yani.
Felsefeci de biliyorum.
Evet.
Ama onlar da tekrar o dinin şeysi oluyorlar, babası oluyorlar tabiri caizse.
Ve cahil değiller.
Aziz oluyorlar.
Ve evet, cahil değiller. Babalar, yani o Hristiyan evet, babalar yani, şeyler, eğitimli
zaten,
olanlar.
Yani.
Evet. Orada bir eski, dünyanın sonu miti, o yani bir tür istek gibi, dilek gibi bir şey.
Çünkü herkesten düşmanca davranırsa herkes de dünyanın sonunu bu yüzden istiyor. Topluca yok olmayı belki diye düşünüyorum ben şimdi.
Olabilir. Orada bir paranoid durum var. Yani Roma Roma tini o dönemde Hristiyanlığın doğuş döneminde imparatorluğa geçiyor ve aslında Hristiyanlığın doğduğu dönem Roma kültürü için ya da Roma imparator, Roma devleti için bir barış dönemi.
Tabii o zamanlar var.
Yani Sezar'dan önce daha uygun bir ortam var gibi görünüyor Hristiyanlık için. Ama şeyde imparatorluk olduktan sonra Roma yine de şey, birey Roma İmparatorluğu'nda kendini bulamıyor. Yani orada özgür değil. Çünkü devlet var ve devlet yani bugünkü devlete benzeyen bir devlet değil tabii. Bireyler özgür de değiller. Orada şey var, yani toplumda bir Atina toplumu gibi de değil. Şey düşünürseniz Roma eğlencelerini, gladiyatörleri, arenaları falan. Yani iç barışa rağmen toplumda derin bir acı var. Öyle diyebiliriz. Yani evrensel bir yurttaşlık hakkı var. Bütün Roma İmparatorluğu topraklarında yaşayan insanlar Roma yurttaşları. Ama yine de şey var. Roma'da imparatorluğunda bir şeyler oldukça ters gidiyor. Yani Hristiyanlığın doğuşu İsa'nın şeyi değil. Kendisinin istediği bir şey, planladığı bir şey, amaçladığı bir şey değil. Yani öyle bir kendisi kitap yazmıyor. Peygamber olduğunu söylemiyor. Yani Tanrı'nın oğlu olduğunu ya da babası, ya Tanrı'nın onun babası olduğunu söylüyor. Fakat öyle bir peygamberlik misyonu üstlenmiyor. Ayrıca da o kitaplarda yazılan şeylere bakarsak hiçbiri İsa'nın yapabileceği şeyler değil.
Mucizeler oturuyor işte ya.
Mucizelerle dolu, yani irrasyonel bir içerik var ve o toplumun İsa'yı öyle görmek istediğini belirtiyor.
Evet, şey uçmaz, mucizeler oturuyor işte, onlardan mı çekiyor?
Evet.
Bütün dinler doldur.
Şimdi eşeysel içgüdüler ve ben içgüdüleri, Freud'a dönersek, içgüdüler konusunda herhangi bir yönlendirici kuramın tam eksikliği diyor. Yani burada Freud gerçekten bu yazıyı umutsuzluk içinde yazmış gibi görünüyor. Tam eksiklik ne demek? İçgüdüler konusunda herhangi bir yönlendirici kuramın tam eksikliği var. Bunu eşey içgüdüleri, bu 10. 1 ve 1.10'da... Efendim?
Bunu kitaptan okumak, biraz anlamak biraz zor oluyor.
Evet. Bir şey içgüdüleri ve ben içgüdüleri. Şimdi bunları geçiyorum. Burada çok fazla teknik ayrıntı da var aynı zamanda. Libido kavramını genişletmekten söz ediyor. Şimdi Jung'la ayrımı var, burada ele aldı ve Adler'le ayrımı var. İkisi de Freud'dan genel olarak libidoyu Freud'un kullandığı anlamda kabul etmemekle Freud'dan ayrılıyorlar. Yani burada şu anda bilmiyorum, ben de bir şey yakalayamıyorum, konuyla bağlantılı bir önerme yakalayamıyorum. Mesela ben içgüdüleri ve eşey içgüdüleri sayıltısı, ruh bilimsel değil ama yaşam bilimsel temel üzerine dayanır diyor. Yani bunun konuyla bağlantısını kurmak biraz zor. Freud burada yine yöntemle uğraşıyor. Eşeysel erke enerji, arı ruhsal ya da ansal diye çeviriyor bunu İngilizler. Ruhsal enerjinin bir türevi olabilir diyor. Şimdi bu yine güzel bir söz değil. Arı ruhsal enerji ve bunun bir türevi olarak eşeysel, yani eşeysel ya da libidinal erkek dersek onu tikel bir enerji türü olarak görüyor. Yani tek enerji türü olarak ya da tek faktör olarak görmek bir tarafa, daha genel bir ruhsal enerjiden söz ediyor. Ruhsal enerji nedir? İnsanı yaşama bağlayan şey nedir? O koptuğu zaman insan ölüyor ya da ölmeyi istiyor. Öyle diyebiliriz. Freud'un libido dediği şey bu bir bakıma. Ama burada onu eşeysel eşeyselliğe indirgemiyor ve tam tersine eşeyselliği onun bir parçası olarak ya da bir tikelleşmesi olarak görüyor. Freud Jung'a şey diyor, daha geniş bir kavram varsayarak, daha geniş bir libido kavramı varsayarak libido kuramını geri çekmiş olmuyor diyor. Yani libido kuramını, sadece libido kavramını genişletmiş oluyor. Jung şunu söylüyor, normal olgusallık işlevinin yadsınması yalnızca libidonun geri çekilişi yoluyla açıklanamaz. Şimdi örgensel hastalıktan söz ediyor Freud burada biraz ileri bir bölümde. Yani bedensel bir hastalıktan ve bu bedensel hastalık durumunda kişi bütün enerjisini kendi bedenine yöneltiyor, kendine yöneltiyor. Dış dünyadan kopuyor ve tam bir narsisistik durum. Bir hastalık durumu o zaman narsisistik bir durum Freud'a göre. Ya ateşiniz varsa, bir yeriniz ağrıyorsa, dişiniz ağrıyorsa, başınız ağrıyorsa, başka herhangi bir acınız varsa dış dünyayla bütün libido bütün yatırımını içeri çekiyor.
Öyle mi çekiyor acaba, yoksa başkalarının baş ağrısı, sadece kendisi başarılı sunuyor. Öyle mi anlıyor? Belki ondan başka hiç kimse öyle derdi çekmiyor gibi.
Orada kendisine bir şey bulmuş, destek bulmuş, bir şiir vardı. O şiiri bilen var mı?
Bu şiirin örgütsel olur.
Diş ağrısıyla şairin... Şairin dişi ağrıyorsa ne yapar o şair? Şiir yazar mı? Bütün romantizmi yok olur gider.
Hasan Cemal bir köşe yazısı
yazar. Yani bu da son derece şey, açık bir şey ve psikanaliz kitabında bulunması biraz bence yersiz. Bedensel acı libidinal yatırımları bene geri çevirir. Uyku durumunda narsisistik bir geri çekiliştir, öyle mi? Uyku durumunda dış dünyayla doğal olarak bütün şeyi, ilişkiyi, bağı kopartıyoruz ve egoya dönüyoruz. Bu da narsistik bir durum döndü ya. Ha? Evet. Buyursanız narsistik olursunuz. O yüzden uyumayacaksınız.
Uyku da nasıl narsistik olmuyor?
Hı? Sonuçta
yani
uyku
bir gereksinim. Evet. Gereksin, yani
nasıl
o uyumayın demiyor. Uykuda nesne yatırımı ortadan kalkıyor. Askıya alınıyor. Yani bilinç gittiğine göre dış dünyayla herhangi bir iletişim olmadığına göre bütün yatırım içeriye dönüyor.
O sana bilinç dedi ki artık o narsistik bir durum olsun.
Ertesi gün bilinç
evet. Evet, yani o söylenebilir. Onu Freud'a söylemek gerekirdi. Evet. Narsisistik durum... Hipokondriya, bu nedir? Bu da narsisistik midir? Hipokondriya, hastalığı ve... Evet, yani hasta olmayan bir organın hasta olduğunu düşünmeye başlıyor ve kişi ona inanıyor. Gerçekten orasının karnı ağrıyor, böbreği ağrıyor, midesi ağrıyor vesaire ve bütün ilgi ve libidinal yatırım oraya yöneliyor. Bu da bir tür şey. Narsistik bir durum var burada da. Şimdi libido ben yatırımı belli bir ölçüyü aşınca nesnelere taşar. Narsisizm evrensel sevgiye yükselerek iyileşebilir. Şimdi şey yine söylüyor. Parafreniyada histeriyle karşılık içinde libido düşlem nesnelerine değil ama egoya geri döner. Parafreniya ya da şizofrenide. Megalomanya buna bağlı. Narsisizm çok şeyle bağlantılı. Değil mi? Şu anda megalomanya. Bugünlerde megaloman insan var mı? Çok. Yani şeyde, örneğin Batı'da. O biraz benziyor, evet. Onun için Avrupa'da var mı? Yani Avrupa politikacıları bunlar megalomanlar mı? Churchill megaloman mıydı? Atatürk megaloman mı? Yani megalomanya tarihe karışmış bir şey gibi görünüyor. En azından insanlar megalomanyanın tılsımından, manyetizmasından kurtulmuş durumdalar. Çünkü genellikle onları yani kültür düzeyi eğitim düzeyi yükseldikçe onlara yönelimleri de azalıyor.
Şimdi megalomanlar kendilerini dışarı ifade ediyorlar. Narsistler daha çok kendi işlerine dönük değil mi şimdi? Başkaları tanısın diye megaloman daha çok gayret sarf ediyor ve ondan sonra onların üzerinde şey kuruyor, baskı kuruyor.
Tabii yani megalomanya ve narsisizm bütünüyle aynı değil ama ikisinde de bir ego, libidonun ego üzerinde yoğunlaşması var ve narsistik kişilik doğrudan doğruya istenç yani şimdi şeyi düşünelim, megalomanyanın istençle ilişkisine güç nedir? Güç şey değil, şiddet değil. Yani politik gücü düşünürsek genel olarak aslında gücün genel olarak tinsel alanda gücün ne olduğunu öğrenmek iyi olur. Fiziksel güçten söz etmiyoruz. Yani bu doğadaki kuvvetler.
Kendini kabul ettirme.
Evet, kendini kabul ettirme ve kendi istencini kendini kabul ettirme yerine kendi sözcü yerine istenç dersek daha anlamlı olur. İstencini kabul ettirme. Güçlü bir insan istenci tanınan ve kabul edilen bir insan. Güçlü bir önder ya da bir önder genel olarak gücünü istencinin tanınmasından yani başka istençlerde kendini bulmasından kazanıyor, elde ediyor. Megalomanya'da o egonun şeyi sanırım bir güç istenci var orada. Ve o istenç kendine, şimdi tabii her megalomanya kendi istencinin tanınmasını ister ama bunu başarıp başaramayacağı belirsiz bir konu. Ama megalomanya kendi istencinin tanınmasını ister. Şimdi burada ruh çözümlemeyi ilgilendiren nokta şey değil, istencinin tanınması değil. Bir istenç, haklı bir istencinin tanınmasını da biz isteyebiliriz. İnsan hakları, örneğin evrensel insan haklarının bütün dünya tarafından tanınmasını istiyoruz. Bunu istemek bir megalomanya değil. Ama şey de olabilir, megalomanyanın istediği şeyler yanlış da olabilir. Moral olarak kötü şeyler de olabilir. Ama şeyi ilgilendiren, psikolojiyi ilgilendiren nokta o megalomanyanın nereden geliştiği, nasıl geliştiği, kökeni. Yani niye herkes narsistik olmuyor ya da megalomanya olmuyor, niye bazıları oluyor ve hangi mekanizma onları öyle yapıyor? Bu değil mi? Freud'un esas çözmesi gereken şey bu. Soru bu. Şimdi burada iki tipten söz ediyor. Ne tipinden söz ediyor? Karakter tipi ya da kişilik tipinden söz ediyor değil mi? Onu burada ben şey bir soru sormak istiyorum. Yani en azından bu çalışmanın girişi açısından önemli. Bu yazılar zor. Freud'un yazıları zor. Yani kolay İngilizcesi ya da Almancası da zor. Türkçe'ye bağlı bir şey değil. Bunlar üzerinde yoğunlaşırsak yani yoğunlaşmak için şey yapmamız lazım. Kendimizin yazıyı en az 5-10 kez okumamız gerekir. Aslında uzun yazılar değiller. Yani 30'ar, 40'ar, 50'şer sayfalık yazılar ve okunabilir. Onları öyle okursak galiba yani herkes okursa daha kolay şey yapacağız. İlerleyebileceğiz gibi görünüyor. Çünkü yani burada benim bunları böyle betimlemeci bir şekilde anlatmam şey değil. Çok verimli olmayacak. Çünkü yani Freud'un 50 sayfada yaptığını yarım saatte yapma şansın pek yok. O yüzden önceden okumakta yarar var ki burada orada anlamadığımız şeyleri ya da karışık bulanık görünen noktaları birlikte tartışalım. Şimdi İkinci bölüm, bu da Jung ve Adler'den söz ediyor. Ben ideal ya da ideal ben kavramı burada var. Ben ideali. Bu nasıl oluşuyor? Şimdi bu yazı aslında şey, narsisizm üzerine deneme ya da giriş. Birçok, pek çok özel kavramın ilk kez ele alındığı ya da derin bir şekilde ele alındığı ve gelecek için temel olarak kullanıldığı bir yazı. Yani bu önemli bir şey, denemesi Freud'un. En önemli denemelerinden birisi belki de. Şey var burada, ideal oluşumu burada var. Şimdi burada yine son derece kısa ve özlü bir şey var. Sayfa 63'te hemen 3-4'ün üstündeki satır. Ben açısından ideal oluşturma baskının koşulu olacaktır. Yani burada ideal denen şey, ben ideal denen şey bir baskı faktörü gibi görünüyor. O baskılamayı yapan şey, baskılamanın ölçütü olan şey ya da yargıç konumunda olan şey bu ideal. Bir ideal var ve o idealle karşılaştırdığınız zaman yargıda bulunabiliyorsunuz ve baskılama niye gerekiyor? Öz saygıdan dolayı baskılama oluyordu. Öz saygı korunması gereken bir şey. Birey öz saygısını kaybetmemek için onu zedeleyen ya da onu ortadan kaldıran yaşantıyı siliyor.
Çünkü ideal gerçekleşmesi zor bir şey olduğu için bastırılıyor.
Evet.
İmkansız olduğu için.
Yani biraz tamam yakın ben şey ama daha iyi formüle edilebilir. Yani neden ideali baskıcı bir etki uyguluyor ya da baskıcı etmen olarak iş görüyor? Öz saygı belki daha kolay götürecek. Yani öz saygının yitirilmesi acı verici bir durum ve onu korumak için bir baskılama işlevi uygulanıyor orada.
İçe baskı mı, dışa baskı?
Baskı. Verdrängung. Repression denen şey. İçe baskı. Yani ruh, tam Freud'un baskı dediği şey. Unutma. Gömme. Silme değil. Yani bilinçaltına gidiyor diyorduk ya da bilinçsizleşiyor diyorduk. Ön bilinçten ayrı olarak Vorbewusstsein o bellekle yani kolayca geri çağrılabilen bir pozisyon ön bilinç dediği şey. Bilinçaltı ya da bilinçsiz dediği şey o baskılanan içeriğin durumu ya da konumu diyebiliriz. Ben ideali ben ideali nasıl oluşuyor? İdealler nasıl oluşuyor? İdealler a priori değiller. Yani doğuştan gelmiyorlar. Daha sonra kazanılıyorlar. Yani belli bir kültürde kabadayılık ideali olabilir. Kabadayılık çok şey doğu kültürlerinde değil mi? Maçoluk falan. Ya da Yunanlarda güzellik ideali var. Klasik ideal, güzellik ideali. Dürüstlük ideal olabilir. Ya da bazı kültürlerde yalancılık şey oluyor. Erdem gibi görünüyor ya da ideal gibi görünebiliyor. Değil mi?
Yalancılık değil, kurnazlık.
Evet, kurnazlık, üçkağıtçılık. Ya, genel olarak yalancılık o anlamda söyledim. İdealler şey... Yani o insan egosu o kadar plastik ki o neredeyse korkutucu bir durum yaratıyor. Çünkü o egonun değer vermeyeceği, idealleştirmeyeceği hiçbir şey yok. Spartalılar hırsızlığı idealleştiriyorlar. Orada hırsızlık değil, yakalanmak şey, erdemsizlik. Ve o çocuklar, o kültürün içine yetişen çocuklar şey... Yani o durumu hiç şey yapmıyorlar, kanıksamıyorlar. Evet. Şimdi o ben ideali, bir idealin oluşması çocuğa dışarıdan yüklenen bir şey. Yani dış sürecin sonucunda, dış sürecin etkisi toplumsal kültürün ego üzerine iz düşümü gibi bir şey. Toplumda ne değerliyse birey de onu değerli olarak alıyor. Yani bugün şeye bakın, batıya bakın, orada değerli olan şeyler. Spinoza bu incelemesinde söylüyor. O da modern dönemin başlarında yaşadığı için Spinoza. Modern dönemde duyu hazları, varsıllık ve ün diyor. Bu üçü birinci değerler olarak geçerli. Bunlar ideal diyebilir miyiz? Bunlara denebilir belli bir ölçüde. Yani belli bir ölçüde diyorum çünkü bir insan için zengin olmak bir ideal olamaz. Yani öyle bir kavramı kabul etmek bile pek kolay değil, değil mi? Yani
ben şimdi bakarsan...
Efendim? Spinoza'nın şeyi, duyu hazları, varsılık ve ün diyor. Yani ün demekle muhtemelen güç gibi bir şey kastediyor. Toplumsal şey, tanınmışlığı, toplumsal gücü kastediyor olabilir ya da... Evet, kabul görme gibi bir şey.
Şimdi ideallerin sonu da yoktur yani.
Evet. Ne gibi soru, nasıl, hangi anlamda?
Ben şöyle bir şey... Sonradan kazandığın bir takım değerlerle işte yeni değer elde etmeye çalışıyoruz. ideallerim var. Sonuçta evet. Bunu kazanıyoruz ve benim şeye güç kazanmış oluyor zamanla. Hani herkesin hayatında başka türlü gelişiyor bu olaylar ama herkesin yönü farklı o anlamda.
Tabii. Yani her şey ideal olabiliyor. İdeal derken burada, şimdi ideal derken ideali belki de tutkuyla karıştırmamak gerekir. Yani ideal bir yüksek standardı belirtiyor aslında her şeye rağmen, değil mi? Yani tutku, ego her türlü tutkuyu üstlenebilir ya da her türlü tutkuya açıktır diyebiliriz. Ama tutkuyu istediği gibi yaratamaz. Tutku kendini yaratan bir şey ya da tutku bilinçaltından gelen bir şey olmalı, belirlenim olmalı. İdeal o değil. İdeal bilinçli olan bir şey. Biliyorsunuz. Yani hangi neyi istediğinizi biliyorsunuz. Neyin sizin için ideal olduğunu, standart olduğunu biliyorsunuz. Ve dünyayı, kendinizi, başkalarını o standartlara göre yargılıyorsunuz, ölçüp biçiyorsunuz. Ve kendiniz o standartın altına düştüğünüz zaman baskılama başlıyor. Orada baskılama gerekiyor. Çünkü şey diyebiliriz, yani orada ego kendi kendisiyle çatışmaya ya da çelişki içine düşüyor. Bir taraftan bir şeye değer veriyor, ideal olduğu için. Öte taraftan o değeri kendisi çiğniyor. O bir çelişki ve o çelişki baskıyla çözülüyor. Yani orada ego kendi kendine
gerçekleştirebilecek arzular falan dense daha anlamlı bu açıklamanızdan sonra öyle düşünüyorum.
Hangisine?
İdeal yerine baskı yapan baskı ideal baskının temelini oluşturur, altyapısını oluşturur demin okuduk ya.
Evet.
Evet, halbuki gerçekleşmeyecek arzular.
Onlar tutku dedik. Gerçekleşebilir ya da gerçekleşmeyebilir.
Gerçekleşmeyecek değil.
Değil. Yani ideal ve tutku aynı şey değil. Efendim?
Gerçekleşmesi istenen yani ideal. Gerçekleşmeyecek.
İdeal...
Baskı oluşturması için.
İdeal şey ve amaç gibi görünebilir. Yani bu benim idealim dersiniz. Benim idealim işte... Cumhurbaşkanı olmak falan. Yani o ideal. Orada o amaç gibi görünüyor. Ben ego ideali dendiği zaman o ego ideali bir tür şey, standartlar, ölçümler yapısı gibi bir şey. Yani bir ölçü, bir kriter gibi bir şey. O kriter amaç değil. O, yani ego ikinci bir anlam bu. İdealin ikinci bir anlamı. Benim ideallerimin altında. İdeal, yani orada bir şey var. İdeal norm var. Ölçmeyi sağlayan bir standart var ve onların altına, yani bir insan idealine ulaşamadığı zaman, ego idealine realize edemediği zaman o yüzden dolayı bir baskılama edimine başvurmayabilir. Başvurmaz. Amacıma ulaşamadım der.
Bunlar ayrılıyorum. Mesela bir toplumun bir ideali var. Bir de mesela biz bir grubuz şu anda. Bir de böyle bir grubun içinde oluşmuş olan bir ideal var ya da bunlar o insanda bir
olabilir. Yani politik gruplar var, işte sivil toplum, onlar ideal değil. Mesela sivil toplum örgütlerinin amaçları var ve o amaçlar her durumda kazanç, o şey, Spinoza için yazdığım birinci faktöre giriyor. Yani orada şey var, varsıllık isteniyor, gönenslen pay isteniyor. Sivil toplum örgütleri, politik partilerin idealleri demek yine şey değil. Çok abartmalı bir terim olacak galiba. Yani CHP'nin ne ideali var? AKP'nin ne ideali var? Onlar şeyler. Tamamen yani ideal daha yani, yüksek, daha anlamlı bir terim ve o durum her gruba...
Burada mesela mutluyum ve baskı hissetmiyorum kendim içinde. Hani mesela toplumda evet. Çıkmak, çıkmamak hani bu konu içinde olduğu için de hani böyle bir gruba dahil olup da orada artık yaşamını o şekilde sürdürmek. Yani genel bir ideale erişemeyip mutlu olarak kalmak. Bu egoyu ne kadar etkiliyor?
Genel bir ideale erişemeyip...
Bir grup içindeki mesela bir kasap olabilir, köyde olabilir. Yani onların kendi içinde artık bir şeye erişmişler ve orada yaşıyorlar yani.
Orada bir idealden söz edemeyeceğiz. Yani bir köyün, bir kasabın...
Her şey olabilir.
Felsefe anlamında değil.
Evet. İdeal kavramını tam açıklamak. Yani şimdi burada Freud'un kullandığı şey ben ideali. İdeal ich diyor. Ideal I. Yani ideal ben mesela bu. Bir de wirkliche ich var. Yani edimsel ben var. İdeal ben ve edimsel ben. Bu
karşı cinsi idealize etmek burada geçmiş.
Nerede yani geçiyor? Karşı, yani o da olabilir.
Karşı nesneyi çok idealize ediyor.
Evet. Şimdi bu bize buradaki sorumuz şeyle ilgili, baskı ve ideal arasındaki ilişki ya da baskı ve öz saygı, öz saygı ve ideal ben arasındaki ilişki. Çünkü ideal ben kendisi söylüyordu, baskının koşulu oluyor. Yani ideal oluşturma, ideal oluşturma, ideal olmayan bir ideal bir norm olmadığı zaman baskı baskılanacak, baskılamayı güdülecek bir şeydi, faktör de yok demektir. Yani ideal olmayan, tamamen Homo sapiens ilk çıktığı zaman henüz herhangi bir moral bir belirlenim taşımadığı zaman ya da bir böyle bir standart taşımadığı zaman onun kendisine onun baskı kendini baskıladığından söz etmemiz gereksiz olacak. Çünkü şey yok. Yani orada örneğin utanacak bir ego yok. Efendim?
Korku nedeniyle baskı.
Korku baskıya yol açar mı?
Sorumluluk da mesela. Sorumluluk.
O öyle bir korku mu? Yoksa yani doğal korku ve angst denen, endişe denen şey. O biraz daha farklı. Korku, norm, şimdi şöyle ayrım yapabiliriz. Bunlar hala şey, yani bu yüzyılın çözemediği kavramlar, yaklaşabiliyoruz sadece. Doğal korku sağlıklı bir şey, olması gereken bir şey. Olmaması anormal. Yani bir hayvan, vahşi bir hayvan görüyorsunuz, korkuyorsunuz. Bir deprem, yanardağ falan filan doğal fenomenler korkutucu olabilir. Angst bu değil. Ya da
böcekten korkma.
Endişe denen şey. Yani
kayıptan.
Paranoya da şey dedik, bir korku var ama o korkunun bir nedeni yok. Yani paranoid kişilik, tam narsistik kişilik başkasından korku, çünkü başkasını düşman olarak görüyor. Orada endişenin ya da angstın şeyi gizemi orada yatıyor. Korkulacak bir nesne yokken ya da korkunun bir etmeni yokken korkmak. Bu şey.
Aslında korku kendi içinde vardı. Karşısında görüyor. Kendi içinde karşısında görüyor.
Kendi içinde neden oluyor?
Niye?
Kendi içinde neden oluyor? Niçin var kendi içinde? Onu da açıklamamız gerekir. Şimdi burada şey de korkunun baskıya yol açmadığı konusu değil mi?
Atom bombası gibi.
Açar.
Hep Irak'taki şey bombaları, büyük güçlü bombalardan korkuyordu. Bütün hikayesi o. Zaten bir keresini vuracak veya şey. Şimdi başkalarına da bir şey. Onlara gitti,
onlara
bir
şey
çıktı.
Ama kendisinde o silahlar var. Evet. Birisi kendisine vurursa diye.
Şimdi İran'ın
bir yani şimdi sadece bir görünüş, evet. Şimdi korku baskı yapar mı? Ona denelim tekrar. Yani korku baskıya neden olabilir mi? Baskı, korktuğumuz zaman o korktuğumuzdan ötürü öz saygımızı kaybedip baskı yapar mıyız? Öyle dememiz gerekiyor. Ama o zaman...
Korkusu,
Ama buradaki baskı bilinçaltına giden bir içeriğin baskılanması, yani toplumun sınırlanması ya da bir takım özgürlüklerin kısıtlanması değil.
Açık alma korkusu olabilir. Açık alma korkusu olabilir. Yani işsiz kalarak da aç kalacağız ve onu yapmamız gereken bir şeyler var. Bir de yapamıyorum mesela.
Ama burada gizli bir içerik yok. Baskılan bir içerik yok. Yani hepsi açıkta bunlar. Gün ışığında yatıyor. Konuşuyor. Yani bir yaşantı var ve o yaşantı baskılanıyor. O baskılanmanın nedeni o yaşantının öz saygıyı zedelemesi, incitmesi, bozması. Ve o anısı bile şey acılı olduğu için o içerik bir daha bilince getirilmiyor. Bu yani şey değil, özgürlüğün bir kısıtlanmasından söz edilmiyor. Bu Freud'un baskısı ve bu bilinçsizleştirme diyeceğiz. Yani baskılanan şeyle bilinçsizleştirilen şey aynı. Niye bilinçsizleştiriliyor? Ön bilince gitmiyor. Ön bilinçte bulunan şeyler kolayca çağrışımla falan bilince tekrar geri getirilebiliyor. Dedik ya, insan her saniye yaşantı yaşıyor ya da her moment insan için yaşantı. Bunların hepsinin anısı var. Bir kitap okuduğunuz zaman yüzlerce, binlerce, sonunda milyonlarca harfi görüyorsunuz ya da on binlerce sözcüğü görüyorsunuz ve hepsi kaydoluyor bunların. Bilgisayar hard diskine kaydolur gibi kaydoluyor. Bunların hepsinin aynı anda bilinçte bulunmaları anlamsız olur. Yani bir bilgisayar düşünün, şu kadar gigabayt belleği var, ona eşit kadar da RAM'ı var. Ne anlamı var, değil mi? Bilinçte olan şey, bilinç altında olan ve bilinçsiz olanın ancak çok çok çok çok küçük bir kesri. Yani düşünün, zamanla ilişkilendirirseniz, bilinçlilik bir zaman boyutuna, yani 10 saniye ya da 5 saniye için ben belki şey yapabilirim, bilincindeki bir süreci gözleyebilirim, değil mi? Yani o da çok sonsuz küçük bir zaman değil aslında. Ama burada önemli olan şey şu, bilinç ona gereken içeriği çağırdığı zaman optimum işlev görür. Yani her türlü ıvır zıvır, ilgisiz içerik bilince dolarsa bilince boğar bu içerik. Yani düşünün bir tarih konusunu, belli bir yılı ya da belli bir olayı okuyorsunuz ama o anda bilincinizde geri kalan 10 bin fenomen aynı anda duruyor. Bu saçma olur. Demek istediğim şu, bilinç sadece gereksindiği şeyi çağırıyor ve bu bilinçsizleştirilen içerik çağrılamıyor. Ona sansür uygulanıyor, bastırılıyor, baskılanıyor ve o içerik bilincin aydınlığına, ışığına getirilmiyor.
Bilgisayarın hafızasından bir bilgiyi gerektiği zaman işte alabiliyoruz, çekebiliyoruz dediğimiz zaman.
Evet.
Kendimizdeki şeyleri çekme yolunu belki bilmiyoruz. Yani hepsi hani bazı şeylere göre, kişilere göre bunların hepsinin kayıtlı olduğu aslında, yani değişik şeyler var bu konuda. Gün gelecek bu bilgilere, yani hepimizin hafızasında olan bilgilere ulaşabileceğimiz konusunda da bazı varsayımlar var. Yani şu an onun yolunu bilmiyoruz ama...
Bütün bilinç açılabilir.
Evet, bütün belli, hepsi lazım. Yani bütün peki. Yaşamımız süresindeki şeyler tıpkı bir bilgisayardaki gibi kayıtlı olduğu,
evet.
Ama ona da ulaşılabileceği, yani evet. Bir gelecekte ona da ulaşılabileceği ama, konusunda varsayımlar var.
Güzel. Burada o zaman yani şey, bilinç baskılanan hiçbir içerik olmayabilir mi diyeceğiz? Her şey eşit kolaylıkla bilince...
Baskılıyoruz da bilmediğimiz için yani onu...
Şimdi dün örneğin birisi bir filanca kişi belli bir özel bir olay yaşadı. Bugün o kişiyle siz karşılaşıyorsunuz, onunla konuşuyorsunuz. Bakıyorsunuz ki onunla konuşurken o dünkü olaydan söz ettiğiniz zaman şey yapıyor, tuhaflaşmaya başlıyor ve onu anımsatmaya başladığınız zaman bir bakıma onu engellemeye çalışıyor ve sonuçta özet olarak o olayı yaşamadığını söylüyor. Hayretle görüyorsunuz ki ondan sanki hiç yaşamamış. Böyle bir şey olabilir mi?
Oluyor.
Bu baskılama. Yani dün ne yemedi, insan öğlen ne yediğini unutabilir ama birisi onu hatırlatırsa ha der, tamam doğru bunu yemiştim falan. Ama bu baskılanan içerikte böyle değil. Dün sen öz saygını şu olayda yitirdin ve bugün onu hatırlam. Yani bu psikanalizde Freud'un yaşadığı şey bu. Analizan şey yapıyor. O anıya doğru git. Yani psikanalizde şeydi değil mi? Serbest özgür çağrışım vardı. Özgür çağrışımda doktor aslında psikanalist bir şey söylemiyor. Hemen hemen hiçbir şey yapmadan oturuyor şeyde. Analizanın yanında ve analizan konuşuyor. Daldan dala atlıyor vesaire. Ama belli noktalarda sinyaller geliyor şeye, psikiyatriste, psikanalizciye. Burada bir şey var, direnç, baskılama, kaçma vesaire. Ve orada psikanalistin yaptığı şey, o özgür çağrışımı o baskılanan içeriğe doğru döndürmeye çalışmak. Onu yaptıkça hasta, analizan daha doğrusu, huzursuzlanıyor, rahatsız olmaya başlıyor. Hatta kızmaya başlıyor şeye, analiste. Yani öyle... Bütün içerik şey değil, bilince açık hazır bir şekilde beklemiyor. Bazıları bilince gelmeyi bile bunların insanlar şimdi bunların önemi şeyde yani belki bize burada klinik durumlar değil de daha böyle toplumun, kültürün kendisine yönelik durumlar daha çok ilgilendirir. Bu şey vardı. Yani şimdi psikopatlar nüfusun %1'ini oluşturuyor. Ama bunun dışında daha yaygın, daha büyük oranlara varan şeyler var. Bir takım daha hafif denebilecek, bazı durumlarda ağır olan ama genel olarak fazla ağır olmayan patolojiler var.
Takıntılar.
Onların bilinçaltıyla ilişkilerini anlamaya çalışabiliriz. Yine orada da çok net şeyler yok, çözümler yok. Ayrıca şeyle bu bilişsel kognitif yöntem var biliyorsunuz. Onunla karşılaştırabiliriz psikanalizi. Ve kemoterapi var. Kemoterapinin şeyi etkileriyle, sonuçlarıyla, uygulamalarıyla falan karşılaştırabiliriz. Yani bu şimdilik bu normal olarak psikanaliz bir şey, narsistik durum bir şey değil, anormal durum değil, hatta olumlu bir durum, olması gereken bir şey. Onun olmaması aslında bir eksiklik yaratacak. Yani narsisizm şey değil, genel olarak düşünürsek, sorun yok ve tersine şey, sağlıklılığın belirtisi. Ama bu idealler şeye giderse, aşırıya giderse, yani şimdi orantılar, istatistikler falan önemli. Ne kadar insanda bunlar şeyi aşıyor, normal sınırları aşıyor ve patolojik olmaya ya da rahatsız edici olmaya başlıyorlar. Bunlar önemli. Yani dün Spiegel'de bir haber vardı. Almanlar gülmüyorlar mesela. Fotoğraflar koymuşlar. Polis fotoğrafı, Alman polisi, işte Alman memuru, işte bir İş bulma kurumunda çalışan memur falan filan bakarsanız hala görebilirsiniz Der Spiegel'de. Bunlar hepsi şey, suratlar duvar gibi. Yani şey yok, gülümseme yok. Ve Hamburg, Alman, efendim?
Alman televizyonları seyretseniz zaten yeter.
Evet, televizyonda biraz daha gülümseyici oluyorlar. Normal insanlar gülmüyorlar. Yani şey olan o, somurtkan ve hani nefret ya da saldırganlık bir, öyle bir anlatım yok ama hiç de sevecen değiller. Bunlar, orada bir şey var. Narsisistik olmayan bir durum var. Yani kendileri efendim.
Mekanik artık
orası. Yok, hayal değil. Ne dermiş sonuç olarak?
Efendim?
Haberde yani gülmedik dediğini söylüyor ama onun altında ne açık?
Onu söylemiyor. Ama sadece şey, orada gülümseyin diye bir kampanya başlatmışlar. Berlin'de bu, Berlin'de. Evet, yani tabii bütün Almanya için geçerli ama özel olarak Berlin için yapılıyor şu anda. Berlin Belediye Başkanı nasıl gülümseneceğini falan gösteriyor. O şeyi var, fotoğrafları. Örnek olması gerekiyor. O gülmese ne anlamı var?
Ben bütün haberleri şu anda ekonomiye odaklanmıştım. Onun için. Yani kriz onları çekmedi. Rahatsız edici.
Evet.
Krizden en yüksek düzeyde etkilenen Almanya'ymış. Dün şey
olabilir. Yani bu krizden önce de olan bir şey. Değil mi? Yani genel olarak bir şey var. Bir somurtkanlık var ya da bir apati var. Yani duygusuzluk gibi bir şey. Şimdi ben ideal oluşumu baskı benden ortaya çıkar diyor Freud burada. Yine şey böyle arada kullandığı bir anlatım. Sayfa 63'te söylüyor bunu. Benden ortaya çıkar. Daha sayın olabiliriz diyor. Benim öz saygısından doğar. Yani bu şey onun üzerinde duruyor. Şimdi yüceltmeden burada yine söz ediyor. Bu üçüncü paragrafın 5. alt paragrafında sayfa 64. Yüceltme konusuna onu da incelesek iyi olacak. Yüceltme süblimasyon denen şey değil mi? Libidonun hedefinden saptırılması. Yani doğrudan hedefi yerine o hedefin bloke edilerek, kapatılarak başka bir libidonun akışının başka bir yere yönelmesi. Ve bunun anlamı nedir? Çünkü o zaman şey gibi görünüyor, bütün sanat yapıtları örneğin ya da bilim bilim çalışmaları, bunlar normal olarak kendi libidinal nesnesine yönelmesi gereken bir insanın o engellendiği için onlardan vazgeçiş sonunda istemeden yaptığı şeyler oluyor. Yani Mozart senfonileri, Beethoven senfoni, konçertoları ya da fizikçilerin şeyleri, Maxwell'in buluşları filan, bunlar eğer yüceltme sonucudur dersek, o zaman insanın bütün sanatsal etkinliği, bilimsel etkinliği, felsefi etkinliği şey oluyor. Yani istençsiz olarak ortaya çıkarılan bir şey oluyor. Doğru mu?
Ama sanat da öyle bir şey olmaz.
Yani eğer bunu galiba bu henüz yeterince anlaşılmış değil, aydınlatılmış değil, böyle kabul ediyor. Yüceltme.
Yüceltme daha çok dini motiflerde olur mu?
Hayır, bu süblimasyon şey. Dinle hiç ilgisi yok burada. Freud'un savunma mekanizmalarından birisi. Yani o da şey, idealleştirme nesne ile ilgili bir süreçtir ve onun yoluyla nesne doğasının bir başkalaşımı olmaksızın büyütülür ve ruhsal olarak yükseltilir. İdealleştirme, bir nesnenin idealleştirilmesi, yüceltmeden ayrı bir şey. Böylece örneğin bir nesnenin eşyesel aşırı değerlendirilişi onun bir idealleştirilmesidir diyor. Bu da yine bilmecemsi bir anlatım. Eşeysel aşırı değerlendirilişi, saat 7 galiba, birazdan şey yapacağız. Bırakacağız. Buna çok rahat giremiyoruz değil mi? Yani şimdi genel olarak şey değiliz, psikolog değiliz. Psikanaliz onun daha da özel bir konusu ve hem tartışmalı bir konu, pek çok, yani psikanaliz çok evrensel olarak kabul edilen bir şey değil. Ve psikanalizi gömme yönünde çok fazla şey var, çaba var. 100 yıldır hemen hemen. Daha ortaya çıktığından bu yana. Ama yine de şey, psikanaliz sürüyor ve son derece güçlü bir şekilde sürüyor. Ama yine de bir marjinal azınlık şeyinde, noktasında kalıyor. Çünkü ağır ve zor. Yani uygulamasındaki zorluklar bir tarafa, kuramsal olarak da zor. Freud'un buna son şeklini verdiğini söyleyemeyiz ama Freud'un verdiği şekil içinde uygulanıyor. Yani Freud'u, bu çözümlemeyi uygulayanlar genellikle Freud'u şey yapanlar, kabul edenler, doğrulayanlar. Yani belki Jung şeyinden, ekolünden de psikanalizi yapanlar vardır, bilmiyorum. Bu kadar ayrıntısına girmedim. Ama benim gördüğüm kadarıyla şeyler, internetteki şey, psikanaliz siteleri genel olarak şey gibi, böyle klasik anlamda Freudçu gibi görünüyorlar. Yani Freud'u revize etmeden uyguluyor gibi görünüyorlar. Herbert Marcuse'ye ilgilenmişti Freud'la, Frankfurt Okulu'ndan biliyorsunuz. Frankfurt Okulu'nun karakteri, daha doğrusu karakterinin üç bileşeninden bir tanesi şeydi, Freud ya da psikanalizdi Frankfurt Okulu. Ama aynı zamanda onlar da şey, revize etmeyi düşünmüyorlardı. Hatta Marcuse, Freud'u revize edenlere karşı, Fromm'a karşı, Karen Horney'e karşı falan oldukça detaylı şeyler yazmış, çözümlemeler yazmış Eros ve Uygarlık'ta. Freud, yani revize edilecek bir şey değil, durumda değil. Temel kavramları benim açımdan şey, geçerli ve mantıkları sağlam. Yani baskı, özellikle baskı ve bilinçaltı. Onlar ikisi aynı şey de diyebiliriz. Ama kuramsal olarak ağır ve Freud'un verdiği biçim de hoş değil. O zorluk yaratıyor. Yani sadece şey, teknik problemler yaratmakla kalmıyor, teknik zorluklar da yaratıyor. Yani onları da zaman içinde belki de daha iyi formüle edecek şeyler. Evet. Şimdi ara vereceğiz. Haftaya şey yapalım. Yani ilgi duyanlar lütfen biraz daha okuyup okusunlar. Bu mu? Narsizmde kalalım. Belki bir sonraki makaleye de geçebiliriz. İçgüdüler ve yazgıları. Ama okuyalım. Yani narsizm şey, okunmadan izleyebileceğimiz, inceleyebileceğimiz bir şey değil. Daha şey olabilir, daha verimli olabiliriz. o şekilde.
Kitaptan almak isteyen var mı?
Şimdi 7.30'da tarih var. Yarım saat şey. Arayacağız. Tamam.
Ne olur.
Niye ama ne? Saat 10'da mı yani bu sabah? Bir dört sıra yani.
Bitti mi?
Bu 7.30'da.
Ha var ya, devam ediyor. Ediyoruz.
Aa, ben şey yapınca. Yok, toplamıyoruz. 7.30, 9.30. 10'da toplamayacağız.
Tamam. Tamam hocam, evet. Sorun değil.
Evet. İyi, keyfin yerinde olsun. Sağlık yerinde.
Ha, sağlık yerinde. Ya, evet.